Ayrım 19. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 170. Birkaç gün sonra Petra Cotes bahçeyi tavşanlardan temizlemek için onları bir inekle trampa etti. 2 ay sonra da inek 300 doğurdu. İşte her şey böyle başladı. Aureliano Segundo 15 gün içinde toprak ve hayvan sahibi oldu ve dolup taşan inek ve domuz ahırlarını genişletmeye yetişemez hale geldi. Bu Aureliano Segundo'yu bile güldüren çılgınca bir bolluktu ve Aureliano Segundo neşesini dökmek için aklına geleni yapar olmuştu. "Durun inekler, ömür kısadır," diye nara atıyordu. Ursula onun ne gibi karışık işlere girmiş olabileceğini düşünüyor, hırsızlık mı ediyor, üç kağıtçılık mı yapıyor diye meraklanıyordu. Ve onu salt köpüğünü başından aşağı boşaltmaktan hoşlandığı için şampanya patlatırken gördüğü her sefer bağırıyor, har vurup armağan savuruyor diye paylıyordu. Ursula'nın bu paylamalarından bıkıp usanan Aureliano Segundo, neşeli kalktığı bir sabah, elinde bir sandık para, bir kova tutkal ve fırçayla çıka geldi. Ve Francisco'nun eski şarkılarını avaz avaz söyleyerek, evin içine dışına, tepeden tırnağa sıvama bir pezoluk banknotlar yapıştırdı. Laterna'nın geldiği günlerden beri beyaza boyanan eski ev, bu haliyle camiye benzedi. Ailenin heyecanlı bağırışmaları, Ursula'nın avazı çıktığınca haykırmaları ve bu israf anıtını seyretmek için sokağa birikenlerin kahkahaları arasında Aureliano Segundo evi girişten mutfağa, yatak odalarından banyoya dek kağıtladı ve kalan paraları da bahçeye saçtı. Aureliano Segundo, "Umarım artık bu evde kimse bana paradan söz etmez," diye kestirip attı. Öyle de oldu. Ursula paraları yapıştıkları koca koca sıva parçalarıyla birlikte söktürdü ve ev yeniden beyaza boyandı. "Tanrım, bu israfın acısını öteki dünyada bizlerden çıkarmaman için yalvarırım bizi yine bu kasabayı kurduğumuz günlerdeki gibi yoksullaştır," diye dua ediyordu Ursula. Dualarının tam tersi oldu. Paraları söken işçilerden biri, savaşın son yıllarında birinin getirip bıraktığı insan boyundaki alçıdan bir aziz heykeline çarptı. Heykel yere düşünce paramparça oldu. Heykelin içi çil çil altın doluydu. İnsan boyundaki bu ermiş heykelini kimin getirdiğini hiçbiri anımsamıyordu. Amaranta, "Üç adam getirmişti," dedi. "Yağmur mevsimi bitene dek burada kalsın," dediler. "Ben de köşeye bırakın da kimse çarpmasın," dedim. Oraya özenle yerleştirdiler. Ondan sonra da gelip alan olmadığı için heykel orada kaldı. Daha sonraları Ursula heykelin üzerine mumlar dikmiş ve bir ermişe değil de hemen hemen 200 kilo altına tapındığını aklına bile getirmeden heykelin önünde diz çöküp dualar etmişti. Bilmeden, istemeden başına gelen bu putperestliğin yerlere saçılan kanıtı Ursula'nın aklını daha çok karıştırdı. Tepeleme yığılmış paraların üzerine tükürdü, paraları çuvala doldurup gizli bir yere gömdü. O bilinmedik 3 kişinin er geç çıka geleceklerini ve parayı isteyeceklerini umuyordu. Çok sonraları, yaşlılığın çileli yılları boyunca Ursula, evin önünden geçen yolcuların konuşmalarını keserek, savaş sırasında evine gelip, yağmur mevsiminden sonra almak üzere, alçıdan bir aziz heykeli bırakıp bırakmadıklarını sorar oldu. Ursula'yı öylesine şaşırtıp üzen bu olaylar, o günlerde çok olağan sayılıyordu. Macondo görülmemiş bir zenginliğe gömülmüştü. Kasabayı kuranların kerpiç evlerinin yerine, boğucu öğle sıcağını biraz daha dayanılabilir kılan çimento döşeli, tahta panjurlu tuğla yapılar kurulmuştu. O sıralarda Jose Arcadio Buendia'nın köyünden geriye kalan tek şey, en zor koşullara dayanmak alınlarına yazılmış tozlu badem ağaçlarıyla, tarih öncesinden kalma taşları, Jose Arcadio Segundo'nun balyozuyla paramparça olan ırmaktı. Jose Arcadio Segundo, Macondo'ya gemi işletmeyi aklına koyduğu zaman ırmakta un ufak olmadık taş bırakmamıştı. Bu olsa olsa dedesinin dedesinin düşleriyle kıyaslanabilecek çılgınlıkta bir düştü. Çünkü ırmak yatağının kayalık oluşu ve yer yer akıntılarının bulunuşu, su yoluyla Macondo'dan denize ulaşmayı imkansız kılıyordu. Ama Jose Arcadio Segundo, Nuh diyor, peygamber demiyor, delice bir gözüpeklikle direniyordu. O zamana dek hayal gücünün hiçbir belirtisini göstermemişti. Petrakotes'le olan köksüz serüveni dışında kadın da tanımamıştı. Albay Aureliano Buendia, denizden 12 kilometre kadar içeride yatan ve çürümüş iskeletini savaş sırasında kendi gözleriyle gördüğü İspanyol kalyonunu Jose Arcadio Segundo'ya anlattığı günlerde, Ursula ona ailenin gelmiş geçmiş en sessiz insanı, horoz dövüşünde bile öne çıkmayı beceremeyen biri olarak tanıyordu. Yıllarca çoğu kişiye masal gibi gelen bu kalyon öyküsü, Jose Arcadio Segundo'nun aklına yeni bir şey taktı. Horozlarını haraç mezat sattı, adamlar tuttu, aletler aldı ve taşları kırmak, kanallar açmak, akıntıları temizlemek, çavlanları bile gemlemek gibi korkunç bir işe girişti. Ursula, "Bütün bunları ezbere biliyorum ben," diye haykırıyordu. Sanki zaman tersine dönmüş de yeniden ilk günlere gelmişiz gibi diyordu. Jose Arcadio Segundo, ırmağın ulaşıma açılabileceği kanısına varınca tasarılarını kardeşine açtı. Kardeşi de bu girişim için gerekli parayı ona verdi. Jose Arcadio Segundo uzun zaman ortadan kayboldu. Gemi alma tasarısı kardeşinden para sızdırmak için bahaneydi diye dedikoduların yayıldığı sırada, görülmemiş bir teknenin kasabaya doğru geldiği haberi duyuldu. Jose Arcadio Buendia'nın büyük girişimlerini artık çoktan unutmuş olan Macondolular kıyıya koşuştular ve şaşkınlıktan yerinden uğramış gözlerle kasabanın görüp göreceği bu ilk ve son tekneyi seyrettiler. Bu kıyıdan yürüyen 20 kişinin iple çektiği kalaslardan yapılma bir saldan başka bir şey değildi. Gözlerinde bir iş becermenin sevinciyle salın baş tarafında duran Jose Arcadio Segundo, binbir zahmetle manevra yapıyordu. Yanında bir yığın güzel kadın vardı. Kadınlar yüzlerine renk renk kremler sürmüşler, saçlarına sahici çiçekler takmışlar, kollarına altından yılansı bilezikler dolamışlar, dişlerine elmas kaktırmışlardı. Omuzlarında incecik ipek şallar vardı. Güneşten korunmak için cicili bicili şemsiyeler açmışlardı. Tahta sal, Jose Arcadio Segundo'nun Macondo'ya getirebildiği, hem de bir sebercik getirebildiği tek tekne oldu. Ama bu girişimin başarısızlığını hiç kabullenmedi ve bunu irade gücünün zaferi olarak savundu. Kardeşine ayrıntılı hesap verdi, sonra yeniden horoz dövüşü çarkına kapıldı. O kısmetsiz girişimden geriye kalan tek şey, kadınların Fransa'dan getirdikleri yeni soluk oldu. Büyük ustalıkları, Macondo'da o güne dek bilinen sevişme yöntemlerinin pabucunu dama attırdı ve kenar mahalle dilberi olmayışları, Catarino'nun antikalaşmış dükkanını ortadan kaldırdı. Catarino'nun dükkanının bulunduğu sokak, Japon fenerleri ve içli şarkılar çalan laternaların satıldığı bir pazar yeri oldu. Macondo'yu 3 gün 3 gece çılgınlıklara sahne yapan ve Aureliano Segundo'ya Fernanda del Carpio'yu tanımak fırsatını vermenin dışında bir yarar sağlamayan karnavalı da o kadınlar ön ayak oldu. Güzel Remedios, karnaval kraliçesi seçildi. Oğlunun torununun coşturucu güzelliğinden ürken Ursula bu seçimi engelleyemedi. O zamana dek Amaranta ile kiliseye gitmesi dışında kızı sokaktan uzak tutmayı becermiş, kiliseye giderken de yüzüne sıkı sıkıya kara peçe örttürmüştü. erkeklerin en Allahsızları papaz kılığına girip Katarino'nun dükkanında açık saçık dualar okutarak dini en hiçe sayanları bile efsanevi güzelliği bütün bataklık bölgesinde dillere destan olan güzel Remedios'un yüzünü bir an görebilmek için kiliseye taşınır olmuşlardı. Güzel Remedios'un yüzünü görebilmek ancak çok uzun süre sonra nasip oldu. Keşke olmaz olsaydı, çünkü erkeklerin çoğu bir daha uykuya hasret kaldılar. Güzel Remedios'a yüzünü açtıran yabancıysa aklını hepten yitirdi, sefil perişan oldu ve yıllar sonra rayların üzerinde uyuyup kalarak trenin altında parçalandı. Adam yeşil kadife giysisi ve işlemeli yeleğiyle kilisede boy gösterdiği an, güzel Remedios'un büyüleyici çekiciliğini duyup, çok uzaklardan, belki yabancı bir ülkenin uzak bir kasabasından geldiğine kimsenin kuşkusu olmadı. Delikanlı, öylesine yakışıklı, öylesine zarif, öylesine kibar, öylesine kişilikli görünüyordu ki, Pietro Crespi onun yanında rüküş bir züppe kalırdı. Kadınlar fısıl fısıl konuşmaya, bu güzellik ondayken peçeyi asıl onun takması gerektiğini söylemeye başladılar. Adam Macondo'da kimseyle konuşmuyordu. Pazar sabahı gün ağarırken gümüş üzengili, eğeri kadife örtülü bir at üzerinde bir masal prensi gibi geliyor ve kilisedeki ayinden sonra kasabadan çıkıp gidiyordu. Delikanlının varlığı öylesine güçlüydü ki kiliseye adımını attığı anda onunla güzel Remedios arasında sessiz ve gergin bir düellonun başladığını, yalnızca aşkla değil aynı zamanda ölümle sonuçlanacak bir meydan okuma, bir gizli anlaşma olduğunu herkes kabulleniyordu. Altıncı pazar, genç adam elinde sarı bir gülle göründü. Ayini her zamanki gibi ayakta izledi ve ayin sona erince güzel Remedios'un önüne gitti, gülü uzattı. Güzel Remedios bu saygı gösterine hazırlıklıymış gibi doğal bir davranışla gülü aldı, sonra yüzünü açtı ve teşekkür yerine gülümsedi. Bütün yaptığı buydu. Yalnızca genç adam için değil, onu görmek için bahtsız bir ayrıcalığa erişen bütün erkekler için de hiç unutulmayacak sonsuz bir an oldu bu. O günden sonra genç adam güzel Remedios'un penceresi altında serenat yaptırmaya başladı. Müzisyenler kimi zaman gün ağarana dek çalıyorlardı. Genç adama gerçekten yakınlık duyan tek kişi Aureliano Segundo'ydu. Delikanlının direncini kırmaya çalışıyordu. Bir gece boşuna zaman harcama dedi. Bu evdeki kadınların inadı katırdan beterdir. Delikanlıyla arkadaş olmak istedi, onu şampanya banyolarına çağırdı, ailesindeki kadınların taş yürekli olduğunu anlatabilmek için dilinde tüy bitti. Yine de genç adamın direncini kıramadı. Gecelerce ardı arkası kesilmeyen müzikten usanan Albay Aureliano Buendia, gencin tutkusunu birkaç kurşunla geçirmeye kalkacağını söyledi. Ne yaptılarsa ne söyledilerse kâr etmedi. Ancak delikanlı acınacak ölçüde düşkünleşince direnmekten vazgeçti. İyi giyimli, temiz, trendez biriyken sallapatileşti, kirli pasaklı oldu. Kim olduğu, nereden geldiği bilinmemekle birlikte uzak ülkesindeki mevkiine ve servetine sırt çevirdiği söylentileri yayıldı. Kavgacı, delişmen biri oldu. Meyhanelere dadandı, kör kütük içiyor, sonra kendi pisliğine batıp bulanmış olarak Katarino'nun dükkanında ayılıyordu. İşin en acı yanı, güzel Remedios'un onu hiç fark etmeyişiydi. Prensler gibi kilisede boy gösterdiği zaman bile güzel Remedios ona dikkat etmemişti. Sarı gülü de aklından hiçbir kötülük geçirmeden ve bu davranışın aşırılığıyla eğlenerek almış, peçesini de kendi yüzünü göstermek için değil, delikanlının yüzünü daha iyi görebilmek için açmıştı. Aslında güzel Remedios hiç de bu dünyanın insanı değildi. Ergenlik çağını epey geçtikten sonra bile Santa Sofia de la Piedad onu yıkayıp giydirmek zorunda kalmış ve kendi kendine temizlenmesini öğrendikten sonra da kakasına batırdığı çubukla duvarlara hayvan resimleri çizmesini önlemek için hep kullanması gerekmişti. Okuma yazma bilmeden, çatal bıçak kullanmayı öğrenmeden 20 yaşına geldi. Oluşumu bütün geleneklere karşı olduğundan evin içinde çırılçıplak dolaşırdı. Nöbetçilerin genç komutanı kendisini sevdiğini söyleyince adamın saçmalamasından irkildiği için onu reddetti. Bunu Amaranta'ya anlatırken, "Görüyor musun ne basit adam," dedi. "Sanki ben onmaz bir karın ağrısıymışım gibi benim yüzümden öleceğini söylüyor." Komutanın ölüsünü penceresinin önünde buldukları zaman güzel Remedios'un onun hakkındaki düşünceleri doğrulanmış oldu. "Demedim mi size çok basit adamdı," deyip çıktı işin içinden. Olayların gerçeğini herhangi bir biçimciliğe girmesine gerek kalmadan görmesine yarayan bir kavrayışı var gibiydi. Hiç değilse Albay Aureliano Buendia öyle düşünüyor, güzel Remedios'un genellikle sanıldığı gibi geri zekalı olmayıp tam tersi olduğuna inanıyordu. "Sanırsınız 20 yaşında değil bu, 20 yıl savaşmış gelmiş gibi," diyordu. Ursula ise aileye olağanüstü saflıkta bir yaratık bağışladığı için Tanrı'ya şükrediyor, ancak bir yandan da onun güzelliğinden huzursuz oluyordu. Çünkü Ursula'ya göre kızın güzelliği, çelişkili bir güç, o saflığının ortasında şeytani bir tuzaktı. Bu nedenle onu dünyadan uzak tutmaya, insanı baştan çıkarıcı tutkulardan korumaya çalıştı. Oysa güzel Remedios'un daha anasının karnındayken her türlü kötülükten arındığını bilmiyordu. Güzel Remedios'u karnaval denilen o şeytanların cirit attığı ana baba gününde kraliçe seçecekleri Ursula'nın aklından bile geçmemişti. Ama ille de kaplan kılığına girmeyi aklına takan Aureliano II, peder Antonio Isabel'i kaptığı gibi eve getirdi ve Ursula'yı karnavalın sandığı gibi bir putperest bayramı olmayıp bir Katolik geleneği olduğuna inandırmaya çalıştı. Ursula sonunda papazın dediklerine inandı ve istemeye istemeye de olsa kızın kraliçe seçilmesini kabul etti. Remedios Buendia'nın karnaval kraliçesi olacağı haberi birkaç saat içinde bataklık bölgesinin sınırlarını aştı, güzelliğinin bilinmediği uzak yerlere dek yayıldı ve onun soyadını hala bir yıkıp yok etme simgesi gibi görenleri meraklandırdı, tasalandırdı. Tasalar yersizdi. O sıralarda zararsız hale gelmiş biri varsa o da yaşlanan ve hayal kırıklığıyla çöken, ülkenin gerçekleriyle bütün ilintisini yavaş yavaş yitiren Albay Aureliano Buendia'ydı. İşliğine kapanmıştı. Dünya ile tek bağlantısı süs balıkları ticaretiydi. Barışın ilk günlerinde evde nöbet bekleyen askerlerden biri, Albay Aureliano Buendia'nın yaptığı balıkları alıyor, bataklıktaki köyleri tek tek dolaşıp satıyor ve dönüşünde de bir yığın parayla bir yığın haber getiriyordu. Askerin dediğine göre muhafazakar hükümet, liberallerin de desteğini sağlamış, cumhurbaşkanları 100 yıl iktidarda kalabilsinler diye takvim reformu yapıyormuş. Sözde sonunda papalıkla anlaşma imzalanmış ve Roma'dan pırlanta taçlı, som altın tahtlı bir kardinal gelmiş. Sözde liberal bakanlar kardinalin önünde diz çöküp yüzünü öperken resim çektirmişler. Sözde başkentte turneye gelen bir İspanyol kumpanyasının baş artisti, maskeli haydutlar tarafından kaçırılıp pazar günü cumhurbaşkanının yazlık evinde çırılçıplak oynattırılmış. "Albay, bana politikadan söz etme," diyordu. "Bizim işimiz balık satmak." Albayın para kazanmaya başladığı için ülkenin durumundan söz edilmesini istemediği söylentisi Ursula'nın kulağına çalınınca Ursula katıla katıla güldü. Ursula o ürkütücü sezisiyle Albay'ın işini bir türlü anlamıyor. Balıkları satıp altın almasını, aldığı altını yeniden gümüşe yatırıp yeniden süs balıkları yapmasını, sonra onları satıp yine altın kazanmasını, ve sonuç olarak bu kısır döngüyü sürdürmek için ne denli satarsa o denli çalışmak zorunda kalmasını aklı almıyordu. Aslında Albay Aureliano Buendia'yı ilgilendiren işin ticareti değil çalışmaktı. Pulları birbirine bağlamak, gözlere minicik yakutlar oturtmak, solungaçları yassıltmak, yüzgeçler takmak öyle yoğun bir dikkat gerektiriyordu ki savaşın getirdiği hayal kırıklıklarını düşünmeye zaman kalmıyordu. Bu yüzden de kısa sürede onca savaş yıllarındakinden daha çok çöktü. Sürekli oturmak kamburunu çıkarmış, işin üzerine iyice eğilmek gözlerini bozmuştu. Ne var ki aşırı yoğunluk ruhuna huzur bahşetti. Savaşa değgin bir konuyla son kez ilgilenişi, her iki yanda savaşanlardan karma bir grubun kendi desteğini istemeleri üzerine oldu. Bunlara ömür boyu aylık bağlanacağına söz verilmiş ama bu hiçbir zaman yürürlüğe konmamıştı. Eski savaşçılar aylık bağlanması konusunda albayın kendilerini desteklemesini istiyordu. Albay en iyisi unutun gitsin dedi. Bakın ben ölene dek ha geldi ha gelecek diye beklemek işkencesinden kurtulmak için aylık bağlanmasını kabul etmedim. Önceleri Albay Herinaldo Marquez akşamüstleri ona geliyor, sokak kapısının önüne oturarak geçmişten söz ediyorlardı. Ne var ki dazlaklığı yüzünden zamanından önce yaşlılık uçurumuna yuvarlanan bu adamın yüreğinde uyandırdığı anılara dayanamayan Amaranta boyuna iğneli sözler ediyordu. Sonunda Albay Herinaldo Marquez önemli günler dışında evlerine uğramamaya başladı. Daha sonra da inme inince hepten ortalıktan yok oldu. Az konuşan, suskun biri olan ve evi sarsan yeni canlılığa duyarsız kalan Albay Aureliano Buendia, yaşlılığının iyi geçmesi için yalnızlıkla yıldızını barıştırmak gerektiğine inanıyordu. Kısa bir uykudan sonra sabahları 5'te kalkıyor, mutfakta her zamanki gibi sade kahvesini içiyor, bütün gün işliğine kapanıyor, akşamüstü saat 4'te elindeki tabureyi sürükleye sürükleye gül fidanlarının alev alev tomurcuklandığını, güneşin parlaklığını, melankoliye kapılan amarantanın akşam sessizliğinde iyice duyulan ve kaynayan bir tencerenin çıkardığı sese benzeyen hıçkırıklarını hiç fark etmeden verandadan geçip tabureyi sokak kapısının önüne atıyor, sivrisinekler rahatsız edinceye dek orada oturuyordu. Bir keresinde biri albayın içine gömüldüğü yalnızlığı bozmak cüretinde bulundu. Kapının önünden geçerken ne alemdesiniz albayım diye sordu. Albay Aureliano Buendia, işte burada cenaze alayımın geçmesini bekliyorum dedi. Bu nedenle güzel Remedios'un kraliçe seçilmesiyle ilintili olarak Buendia soyadının yeniden duyulmasının yarattığı kaygılar yersizdi. Yine de çoğunluk o düşüncede değildi. Kasabalılar başlarına gelecekten habersiz, neşeli bir gürültü patırtı içinde akın akın alana doldular. Karnaval çılgınlıkları doruk noktasına varmış, Aureliano Segundo da kaplan kılığına girme özlemini gidermişti. Bağırmaktan sesi kesilmiş halde kalabalığın arasında dolanırken bataklıktan gelen ana yolda birkaç kişi göründü. Bunlar yaldızlı bir tahtırevanda insanın düşleyebileceği en güzel, en çekici kadını taşıyorlardı. Makondolular krepon kağıtları ile süslenmiş yapma bir kraliçe olmayıp ermin pelerini zümrütlü tacıyla gerçek bir kraliçe gibi görünen bu kadını daha iyi görebilmek için bir an maskelerini çıkartıp baktılar. Bu gelişin temel amacının kışkırtma, meydan okuma olduğunu çok kişi sezdi. Aureliano Segundo ise kendini çabuk toparladı ve gelenleri onur konukları ilan etti. Sonra Hazreti Süleyman gibi adil ve bilge bir davranışla, güzel Remedios ile yeni gelen kraliçeyi aynı tahtta yan yana oturttu. Bedevi kılığına girmiş olan yabancılar gece yarısına dek çılgınca eğlenceye katıldılar. Hatta seyredenlere çingeneleri hatırlatan bir ustalıkla akrobatik gösteriler yaparak, havai fişekler atarak karnavala daha da renk kattılar. eğlencenin en yoğunlaştığı sırada biri kıl üstünde duran dengeyi bozuverdi. "Yaşasın Liberal Parti!" diye bağırdı. "Yaşasın Albay Aureliano Buendia!" Tüfek sesleri, havai fişekleri, korku çığlıkları müziği bastırdı ve neşe yerini panik havasına bıraktı. Yıllarca sonra bile yabancı kraliçenin yaverlerinin bol bedevi giysileri içinde tüfeklerini saklayan askerler olduğu görüşünde direnmeye devam ettiler. Hükümet bu suçlamaları özel bir bildiriyle reddetti ve kanlı olayla ilgili geniş soruşturma yapılacağına söz verdi. Ama işin iç yüzü hiçbir zaman aydınlanmadı ve bedevi kılığındaki koruyucuların herhangi bir kışkırtma olmaksızın tüfeklerini çekip kalabalığa ateş açtıkları kanısı sürdü gitti. Ortalık yatıştığı zaman düzmece bedeviler kasabadan çekip gitmişlerdi. Alanda bir yığın ölü ve yaralı yatıyordu. 9 palyaço, 4 cariye, 17 İskambil papazı, 1 şeytan, 3 halk ozanı, 2 Fransız soylusu, 3 Japon imparatoriçesi yerlere serilmişti. O karışıklıkta José Arcadio Segundo, güzel Remedios'u sırtlayıp kaçırdı. Aureliano Segundo ise giysileri yırtılmış, hermin pelerini kanlanmış yabancı kraliçeyi kucağına aldığı gibi eve götürdü. Kızın adı Fernanda del Carpio'ydu. Ülkenin en güzel 5000 kadını arasından kraliçe seçilmişti. Onu seni Madagaskar kraliçesi yapacağız diye kandırarak Macondo'ya getirmişlerdi. Ursula ona kendi kızı gibi baktı. Kasabalılar kızın suçsuzluğundan kuşkulanacakları yerde saflığına acıdılar. Kıyımdan 6 ay sonra yaralılar iyileştiği ve o gün ölenlerin bir arada gömüldüğü mezarın üzerindeki son çiçekler de solduğu zaman Aureliano Segundo kızı babasından istemek için oturduğu uzak kente gitti ve 20 gün 20 gece süren bir düğünle Macondo'da evlendiler. 19. ayrımın sonu. Sayfa 178.